Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Allah'ın rahmetini ümit etmek bölümündeki hadisleri okuyoruz. Ebu Necih Amr bin Abese Es-Sülemi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle anlatıyor. Ben cahiliye devrindeyken insanların sapıklık üzere bulunduğunu ve doğru bir yolda olmadığını biliyordum. Aklı selim sahibi birisi baktığında insanların yanlış yaptığını anlayabilirdi çok rahat bir şekilde. Çünkü onlar putlara tapıyorlardı. Yani puta tapmanın yanlış olduğunu aklı selim sahibi herkes bilir. Derken Mekke'de bir kişinin önemli haberler verdiğini duydum. Nebe-i Azim. Amme tesellüne anin Nebe-i Azim. Büyük haber. Mekke'de bir çıkmış büyük bir haber veriyor. Ne veriyor? Ahiretten bahsediyor. Allah'ın kendisine vahiy gönderdiğinden bahsediyor. Bineğime atlayıp derhal o zata gittim. Çok heyecanlı bir şey olması lazım. Kafasında keşfettiği, bulduğu bir şeyi iddia eden birisi çıkmış. Gidip hemen onunla görüşmek. Bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizlenmiş. İlk zamanlar, tebliğin gizli olduğu vakitler. Mekkeliler onun aleyhinde düşmanca bir tutum içindeydi. Efendimiz gizli gizli tebliğ ediyor, anlatıyor. Onunla görüşmenin yolunu aradım. Mekke'de kendisine ulaştım. Yani Mekkelilerin terörü o kadar demek ki korkutucu ki insanlar rahat bir şekilde istedikleriyle görüşemiyorlar. Efendimiz de zor bulmuş. Ve sen kimsin, necisin dedim. Ben peygamberim dedi. Peygamber ne demek dedim. Her şey yeni öğreniliyor daha. Peygamber ne demek dedi. Allah beni elçi olarak gönderdi dedim. Yani Allah'ın kullarına elçi olarak gönderdiği kimseye peygamber denir. Peki ne ile gönderdi dedim. Hısım ve akrabanın gözetilmesi, sıla-i rahim, putların kırılması, işte tam aradığı şey. Amr bin Abese radıyallahu anh'ın putların kırılması, Allah'ın bir bilinmesi, tevhid. Ona hiçbir şeyin ortak koşulmaması vazifesiyle gönderdi. İslam'ın ilk emirlerini Efendimiz sıralamış. İlk emirlerinde işte tevhidle birlikte sıla-i rahmin de ta baştan beri var olduğunu görüyoruz burada. Aynı şeyi Ebu Sufyan'ın Heraklius karşısındaki sözlerinde de görüyoruz. Sana bu konuda yardımcı olacak yanında kim var dedim. Hür bir erkek ve bir köle cevabını verdi. Onun yanında müminlerden sadece Ebu Bekir ile Bilal vardı. Ben sana ben de tabi olup yardım etmek için yanında kalmak istiyorum dedim. Bayağı cesur bir insanmış demek ki. Ben de kalayım, sana yardımcı olayım diyor. Efendimiz sen bugün bu dediğini yapamazsın. Bugün zor. Benim halimi ve ortalığın durumunu görmüyor musun? Gizli davet dönemi. Şimdi sen ailene dön, ne zaman benim meydana çıktığımı duyarsan yanıma gel buyurdu. Ben ailemin yanına döndüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. Demek ki Mekke döneminde bir rahat yüzü görmemiş. Amr radıyallahu anh da cesaret edip gelememiş. Ben hala ailemin yanındaydım. Onun Medine'ye gelişini ve haberlerini almaya gayret ediyordum. Acaba ne zaman geldi diye haber soruyor. Derken Medinelilerden birkaç kişi yanıma geldi. Medine'ye gelen o zat ne yaptı diye sordum. İnsanlar ona koşuyor. Kavmi onu öldürmek istemiş. Başaramamış cevabını verdiler. Mekkeliler öldürmek istemiş. O da hicret etmiş. Şu anda Medine'de insanlar onun başında toplanıyor. Bunun üzerine Medine'ye gidip Peygamber Efendimiz'in huzuruna çıktım ve ey Allah'ın Resulü beni tanıdınız mı dedim. Evet Mekke'de sen benimle görüşmüştün buyurdu. 13 yıl geçmiş ama Efendimiz unutmaz tabii ki fetanet sahibi. Birisi hatta bir sahabi geliyor yine soruyor beni tanıdınız mı diye. Ama sen çok zayıflamışsın diyor. Yani çok zayıfladığı şekli değiştiği halde bile tanıyor Efendimiz onu. Evet cevabını verdim. Sonra da ya Resulallah Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğretebilir misiniz? Bana namazı öğretin dedim. susuz, aç, bilgiye aç bir insan. Efendimiz şöyle buyuruyor: sabah namazını kıl. Sonra güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar namaz kılma. Kerahat vakti. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından, tepesinden doğar. Kafirler de ona o zaman secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile olmak üzere namaz kıl. Yani kerahat vakti bittikten öğlenin kerahatına kadar namaz kıl nafile olarak. Orada nafile namaz var, farz yok. Çünkü namaz ispatlı şahitlidir. Yani yazılır, melekler ona şahit olur. Sonra namaza ara ver. Öyle namazına bir müddet kala o kerahat vaktinde, güneşin tam tepede olduğu vakitte. Çünkü o vakit cehennem kızdırılır. Güneş tam dik vurduğu için çok sıcak olur. Orada bir ara ver. Cenab-ı Hak insan nefsini böyle devamlı yormuyor, dinlendirerek. Yani biraz ibadet, biraz dinlenme. Bazen mecburi dinlenme vakitlerde veriyor ki bazı insanlar belki ayarı kaçırabilir, her vakitte kendisini yorabilir diye Cenab-ı Hak mecburen bu dönemde diyor, şu vakitte namaz kılma, şu vakitte oruç tutma. Sonra gölge döndüğü zaman, zeval, yani gölge, güneş tam tepeden batıya doğru meylettiği zaman gölge de bu tarafa doğru, doğuya doğru geliyor, meylediyor, dönüyor. Gölge döndüğü zaman öğle namazını kıl. Çünkü namaz ispatlı şahitlidir. Onu ikindiye kadar kılmaya devam et. Yani ikindiye kadar namaz kılmaya devam edebilirsin. Nafile tabii ki. Farz bir defa kılarsın. Arkasından kılacakların nafile olur. Fırsat buldukça namaz kılabilirsin. İşte abdestin bozuldu. Abdest tazeledin. Namaz kılabilirsin. O vakitte bir mescide girdin. Tayyatül mescid kılabilirsin. Yola çıkacaksın. Sefer namazı kılarsın. Bir ihtiyacın olduğu hacet namazı kılarsın. Tevbe etmek istediğin tevbe namazı kılarsın. İkindiye kadar devam et. İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namazı ara ver. İkinden sonra kerahat vakti. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından, tepesinden batar. Kafirler de o zaman güneşe secde ederler buyurdu. Efendimiz namaz vakitlerini anlatmış. Demek ki daha önce namazı da öğrenmiş demek ki. Amr radıyallahu anh veya bundan sonra öğrendi rekatlarını falan. Burada Efendimiz vakitlerini anlatıyor. Ben ya Nebiyallah, bana abdestten de bahset dedim. İçinizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına burnuna su verir ve burnunu temizlerse mutlaka yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür buyurdu. Demek ki İslam'ın temel esaslarını soruyor namaz, abdest. Efendimiz devam ediyor. Sonra Allah'ın emrettiği gibi yüzünü yıkarsa yüzünün günahları su ile birlikte sakalının uçlarından dökülür, akıp gider. Sonra dirseklerle birlikte ellerini yıkarsa, elinin günahları, eliyle işlediği günahlar su ile beraber parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, başının günahları su ile birlikte saçlarının ucundan dökülür. Sonra topuklarla beraber ayaklarını yıkarsa, ayaklarının günahları su ile beraber ayak parmaklarının ucundan akar. Eğer böylece abdest alan bir adam, güzelce abdest aldı, kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd ve sena eder, onu layık olduğu vasıflarla yüceltir ve gönlünü tam anlamıyla Allah'a bağlarsa, işte Sübhaneke okur, Fatiha okur, sure okur, ama kalbi dünyalık düşüncelerden, dünya düşüncelerinden tamamen boşalmış ve kalbini tamamen Allah'a yöneltmiş, kalp gözlerini Allah'a çevirmiş vaziyette kılarsa, böyle bir huşu halinde mutlaka anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur buyurdu. Yani burada Efendimizin hakikaten namazı tarif ederken kalbin hangi halde olması gerektiğini ifade ediyor. Ve ferraga kalbehu lillahi teala, kalbini Allah için her şeyden boşaltırsa. Bu hadiste böyle, diğer bir hadiste ikbal geçiyor. Yani bütün kalbiyle akbele kalbehu fihima, o iki rekatta diyor kalbini Allah'a yöneltirse. Yani her şeyi, kalbini her şeyden, başka düşüncelerden boşaltıp tamamen Allah'a düşünerek iki rekat namaz kılarsa anasından doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış olur. Amr bin Abese bu hadisi sahabi Ebu Umame'ye haber vermişti. Ebu Umame küçük yaştaki sahabilerden. Amr bin Abese ilk Müslüman da olduğu için yaşlı. Ebu Umame, ey Amr, abdest ve namazdan dolayı bu kişiye verilen büyük mükafat konusundaki sözlerini iyi düşün. Yani abdest, namaz kolay bir şey. Bu kadar kolay bir şey yaptık diye bu kadar çok mükafat verilir mi diye şaşırmış, onu soruyor yani. Tabii ki o zaman için İslami bilgiler yeni oturduğu için bu tür şeyleri ilk anda anlayamamak, sormak normal gayet. İyi düşün diye uyarıyor. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Umame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim yaklaştı. Ne Allah'a ne de Resulullah'a yalan söyleme ihtiyacında değilim. İnsanlar yalana başvurur için işte bir menfaat temin etmek için, bir korkudan sığınmak için. Ama artık unun elemiş, eleğine asmış bir insan yaşlandım diyor, ölüm yaklaştı. Şu anda artık ne menfaat ihtiyacım var, ne mal ihtiyacım var, ne dünyalık ihtiyacım var, ne şan, şöhret ihtiyacım var. Bu sebeple böyle beni yalana zorlayacak bir durum yok. Şu an Hazreti Ebu Bekir'in tarif ettiği gibi yalancının doğru söylediği, sadık olduğu, yalancının sadık hale geldiği vakit diyor, ölümün yaklaştığı vakti. Yalancı bile, yalancı olan bir insan bile o vakitte sadık hale gelir artık. Şu anda diyor bu durumdayım, ben diyor yalan söylemekten en uzak bir haldeyim. Ben bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 1, 2, 3 hatta 7 kere işitmemiş olsaydım asla rivayet etmezdim. Yani acaba yanlış mı duydum? Tekrar duyuyor. Çünkü Efendimiz yeni gelen Müslümanlara tekrar tekrar anlatıyor. Farklı zamanlarda tekrar aynı konuları anlattığı için sahabilerin pek çok hadisi tekrar tekrar işittiklerini anlıyoruz. Ben bunu 1, 2, 3, 7 defa duydum. Bu hadisi ben Resulullah'tan bundan daha fazla duymuş bulunmaktayım. Yani 7'den de çok duydum diyor. Dolayısıyla defalarca duyduğum artık kesin, ilmel yakin, yakini bir bilgi haline gelmiş bir şeydir bunlar benim için. Onun için diyor bunu ben size anlatıyorum diyor. Amr bin Abese radıyallahu anh. Ravinin hayatı, işte sahabinin, Amr İbni Abese Es-Sülemi, Ebu Necih veya Ebu Şuayb künyesiyle meşhur olmuştur. Kendi ifadesiyle 4. Müslüman olan meşhur bir sahabidir. Yani 4. Müslüman, Hazreti Hatice, Bilal-i Habeşi, Hazreti Ebu Bekir, belki Hazreti Ali o zaman orada olmadığı için kendisini 4. saymıştır. Hazreti Ali de orada saydığımızda 5. de olabilir. Çünkü sahabi dışarıdan gelmiş, durumu bilmiyor. O anda gördüğü manzaraya göre bir hüküm veriyor. Ben 7. Müslümandım, 5. Müslümanım diye. O anda Efendimiz'e sormuş. Kim var sana inanan? İşte bir hür, bir köle, bir de hanımım var. İşte ben o zaman 4.'üm diye hükmetmiş olabilir. Fark etmez. 4 veya 5 hiç fark etmez. İlk Müslümanlardan olduğu. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُقَرَّبُونَ. Yani ilk önde koşan sahabilerden olduğu muhakkak. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. Allah'a yaklaşmış olan, önde koşan sahabilerden olduğu muhakkak bu sahabinin. Hendek gazvesinden sonra veya Mekke fethinden önce Medine'ye hicret edip oraya yerleşmiş, daha sonra da Şam'a gitmiş ve orada vefat etmiştir. Mekke'ye gelip Müslüman olup kavmine dönüyor, orada bekliyor. Artık Hendek gazvesinde gelebiliyor ancak. Kendisinden 38 hadis rivayet edilmiştir. Yani o kadar zaman Medine'de kaldığı halde niçin 38 hadis? Demek ki kendi ifadesiyle çok dikkat ettikleri için, iyice emin olmadan bir şey rivayet etmedikleri için. Çünkü Peygamberimiz adına yalan söylemek, yanlış rivayette bulunmak tehlikeli olduğu için 38 hadis ancak gelmiş bize. Bunlardan bir tanesi Müslim'in sahihinde yer almıştır. Nevevi de o rivayeti burada zikretmiş bulunmaktadır. İbn Mesud, Ebu Umame, Sehl ibn Sa'd gibi sahabiler ve tabiinden bir grup kendisine hadis rivayet etmişlerdir. Kütüb-i Sitte müellifleri de onun hadislerini kitaplarında zikretmişlerdir. Radiyallahu anh. Hadisle ilgili açıklamalar. Hadisimizin ravisi ve olayın kahramanı Amr bin Abesa radıyallahu anh'ın bu heyecan verici macerası müellif İmam Nevevi tarafından abdest ve namazın sağladığı günahlardan arınma imkanını müjdelemesi dolayısıyla burada reca konusunda zikredilmiştir. Ümit, yani abdest ve namazın günahları temizleme ümidinden dolayı. Ancak asıl konuyla doğrudan ilgisi olmasa bile hadiste dikkat çeken bazı mühim hususlar bulunmaktadır. Bir hadis-i şerifi okuduğumuzda hakikaten her tarafından manalar fışkırıyor, hükümler fışkırıyor. Çok farklı açılardan değerlendirilip çok farklı başlıklar altında aynı hadis tekrar ediliyor. Amr bin Abese'nin nisbesinden anlaşıldığına göre Süleymoğulları kabilesine mensup ve cahiliye döneminde kendi kendine halkın putlara tapınmasını anlamsız ve yanlış bulan, aklı başında hakikati arayan bir insandır. O bu arayışında samimidir. Zira Peygamber Efendimiz'in farklı şeyler söylediğini duyar duymaz devesini atlayıp hemen Mekke'ye gelmiştir. Hazreti Peygamber'in Kureyş'in densizlikleri yüzünden gizlenmek zorunda kaldığını anlamış fakat onunla görüşmekten vazgeçmemiştir. Yani insaf ehli kabullenmiş. Bir benzer Haniflerden Ümeyye bin Ebi Salt gibi şair, bilgili, gerçekten halkın o yanlışlarını gören bazı insanlar da olmuş ama Efendimizin daveti karşısında teslim olamamış, kibre kapılmış, enaniyete kapılmış, izzeti nefs meselesi yapmış falan. Ama Amr radıyallahu anh insaflı gelmiş, mütevazi bir şekilde kabullenmiş. Çünkü onlar biz de düşünmüştük, acaba biz de mi peygamber oluruz gibi kendilerine yonttukları için, kendileri için bir şeyler düşündükleri için teslim olamamışlar. Bir gece kendisiyle görüşme imkanı bulmuş. Yani Efendimiz'i nasıl görürüm diye demek ki bir gece fırsat bulmuş. Ve onu tanımak için sorular sormuştur. Aldığı cevaplar neticesinde hemen orada iman etmiş ve Mekke'de kalıp Peygamber Efendimiz'e yardımcı olmak istediğini bildirmiştir. Kaynaklarda yer alan diğer rivayetlerde Mekke'de kalmasını mı, kabilesine dönmesini mi tavsiye ettiğini Peygamber Efendimiz sormuş olduğunu yine kendisi nakletmektedir. Yarısı dönsem mi hayırlı, kalsam mı hayırlı diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin yerlisi olduğu halde kendisine ve birkaç kişilik Müslüman grubuna neler ettiğini gerekçe göstererek Mekkeli olmayan birinin daha büyük zulüm göreceği endişesiyle Amr'ı kabilesine göndermiş ve ona aslında bir büyük müjde de vermiştir. Amr gibi birkaç sahabi daha var Efendimizin kabilesine gönderip bekleyin, haber bekleyin dediği. Benim ortaya çıktığımı duyunca bana gelirsin. Bu bir müjde ifade ediyor. Peygamber Efendimizin bu sözü İslam'ın gelecekte kazanacağı gelişmeleri önceden haber vermek anlamına geliyor. Yani emin Allah Teala bunu mutlaka zaferi erdirecek. Öyle veya böyle ama sabrediyor, mücadele ediyor. Bu Efendimizin bir mucizesi sayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Amr'ı kabilesine göndermesi olayında bir husus daha dikkat çekmektedir. İnanılacak her kişiye büyük ihtiyaç duyulan bir zamanda gelip iman etmiş olan ve Mekke'de kalmaya da rıza gösteren Amr'ı Peygamber Efendimiz mevcut şartlar dikkat alarak korumakta güçlük çekeceği düşüncesiyle memleketine göndermektedir. Yani bir yönetici için her şeyden önce Müslümanların güvenliğini düşünmek daima en başta gelen vazife olmaktadır. Efendimiz kendisini yanında tutup yardımcı olarak ondan istifade etmek varken öncelikle onun rahatını düşünüyor. Amr bin Abese'nin Peygamber Efendimiz ile ilgili haberleri takip etmesine rağmen oldukça geç bir zamanda Hendek gazvesinden sonra veya Mekke fethinden önce Medine'ye gitmesinin sebebini rivayetlerde zikredilmediği için tahmin etmek son derece güçtür. Belki haberleşme zorluğu olduğu için. Ancak Peygamber Efendimizin Amr'ı Medine'ye gelmekte geciktiği hususunda uyarmadığını da dikkate alacak olursak kusur sayılabilecek bir durumun bulunmadığı anlaşılacaktır. Zaten Amr Medinelilerden Peygamber Efendimizin oradaki durumunu öğrenir öğrenmez hemen yola çıkmıştır. Amr'ın Peygamber Efendimiz'e beni tanıdınız mı diye sorması aradan epey uzun bir zaman geçmiş olduğunu göstermektedir. Fakat buna rağmen Peygamber Efendimiz Mekke'de bize gelen kişi değil misin buyurmak suretiyle kendisini unutmadığını, o ilk günlerin hadiselerini ve kahramanlarını hatırladığını göstermiştir. Amr bin Abbas'ın isteği üzerine Peygamber Efendimiz önce namaz vakitlerini ve nafile namaz kılınabilecek zamanları kendisine anlayacağı biçimde anlatmıştır. Sonra da abdestin günahlardan temizlenme vasıtası olduğunu hatırlatmıştır. Usulüne uygun şekilde abdest almanın ve peşinden de namaz kılıp Allah Teala'dan af ve mağfiret dilemenin hemen bütün günahlardan arınma vesilesi olduğunu bildirmiştir. Böyle bir imkan hiç şüphesiz Müslümanlar için en büyük ümit kaynağıdır. Abdest tam bir temizlik vasıtası, maddi ve manevi. Bu müjdeli haberi dinleyen sahabi Ebu Ümame'nin "Böyle bir iş için verdiğin büyük müjdeyi bir iyice düşün." diye Amr'ı ikaz etmesi durumu iyice tahkik etmek içindir. Acaba sağlam olsun diye. Amr'ın verdiği cevap bilhassa sahabilerin hadis rivayetinde gösterdikleri titizliği ve dikkati yansıtmaktadır. 1, 3, 5, 7 defa Hazreti Peygamber'den duymadığım hadisi rivayet etmem. 7'den de fazla diyor. Bu söz sahabilerin ve dolayısıyla hadisçilerin çok büyük bir kısmının hadis rivayeti konusunda ne ölçüde dikkatli, titiz ve sorumlu davrandıklarının açık seçik ifadesi olmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz, bir halis bir niyetle mümkün mertebe tam olarak yapılan işler günahlardan arınmaya sebeptir. 2. Abdest uzuvlarıyla işlenmiş günahlardan temizlenme imkanını getirmektedir. 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde peygamberlik vazifesini açıkça ilan edeceğini ta baştan biliyordu. 4. İnsanlardan yapabileceklerini istemek, üstesinden gelemeyecekleri sorumlulukları yüklememek gerekir. 5. Sahabiler ümmete intikal ettirecek sünnet bilgileri konusunda son derece dikkatli ve dürüst idiler. Hassas idiler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah Teala bir ümmete rahmetle muamele etmek isterse o ümmetin peygamberini onlardan önce vefat ettirir. Onu kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Şefaatçıklar. Allah Teala bir ümmeti de helak etmek isteyince daha peygamberi sağ iken o millete azap eder. Yani peygamberini rahatlatır. Peygamberinin öcünü almış olur yani. Onu kurtarır o çirkef kavimden. Onun gözü önünde onları mahveder. Peygamberi yalanlayıp emrine karşı gelmeler yüzünden onları helak etmek suretiyle peygamberlerini de memnun ve teselli eder. Açıklamalar, hadisimiz Müslümanlar için bir başka ümit kaynağına işaret etmektedir. Çünkü İslam ümmeti yaşamaktadır. Onun büyük peygamberi ise ahirete intikal etmiştir. İslam'ın peygamberi önceden intikal ettiğine göre Allah Teala bu ümmete inşallah rahmetle muamele edecek demektir. O yüce peygamber ahirette Müslümanlar için öncü ve kılavuz olacaktır. Bu hal Allah Teala'nın bu ümmete rahmetiyle muamele etmek istediğinin bir göstergesidir. Eğer geçmiş bazı peygamberlerin ümmetleri gibi daha peygamber hayattayken bu ümmet isyan ve itaatsizlik sebebiyle helak edilmiş olsaydı, onlar için hiçbir kurtuluş ümidi kalmayacaktı. Çünkü peygamberlerin gözü önünde helak edilen ümmetlerin bağışlanması düşünülemez. Bu durum kendilerine söz dinletemeyen peygamberler için rahatlama vesilesi olmaktadır. O halde İslam ümmeti için kendisinden önce ahirete intikal etmiş olan Peygamber Efendimizin öncülüğü gibi bir büyük ümit vesilesi vardır. Farat deniyor. Önceden gidip hazırlık yapan öncü. Bu da başlı başına bir güvencedir. Sevgili Peygamberimiz ümmetine dünyada rehberlik etmiş olduğu gibi ahirette de rehberlik edecektir. Bu da ümmetinin kurtuluşu anlamına gelmektedir. Reca konusunun ahirete ait böylesine büyük bir ümit kaynağını haber veren bu hadis ile bitirilmesi pek isabetli olmuştur. Bölümü bu hadiste bitirmiş İmam Nevevi. Hadisten öğrendiklerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için ahirette de öncü ve rehberdir. Ahirette ümmetine şefaat edecektir. 2. Peygamber Efendimizin ümmetinden önce ahirete intikal etmiş olması, Allah Teala'nın bu ümmete rahmetle muamele etmek istediğinin bir göstergesidir. Bir ümit kaynağıdır. Diye bu şekilde reca ile ilgili epey hadis nakletmiş İmam Nevevi Hazretleri. Yani Müslümanlar gerçekten Allah'tan ümitlidirler. Cenab-ı Hakk'a ümitle bağlıdırlar. Ona yönelir, tövbe eder, istiğfar eder, muhabbetini artırır, Cenab-ı Hakk'a kulluk ederler. O açıdan bu hadisler gerçekten isabetle burada nakledilmiş. Biz de bunları okumuş olduk kıymetli dinleyenler. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.